Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah uzunca bir süredir, uzun sayılabilecek bir süredir tekrar gündeme gelen Fethullah Gülen terör örgütünün bir türlü bulunamayan siyasi ayağını konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. Bu tartışmanın bugün tekrar gündeme gelmesi tesadüf falan değil. Bilinçli bir tercih bu. Bilinçli olarak yapılıyor, bilinçli olarak anlatılıyor insanlara ama bu kadar da basit bir şey değil ki iktidar temsilcileri için. Çünkü geçmişte yazılanlar, çizilenler o kadar çok şey var ki. Her şey ortada. O zaman oturup burada konuşacağız demek ki. Abdülkadir Selvi'nin benim seçtiğim 3 yazısının eşliğinde benim kafam çok net olmayabilir ama Selvi'nin kafası çok net Fethullah Gülen'in siyasi ayağı konusunda diyerek o yayın şu anda Ünsalını.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Gazetelerde neler var? Vallahi mutedil. Aslında bir yerden Berlin konferansını unutturma çabaları var. Çünkü orada ortaya çıktı ki net bir şekilde dün sabahtan konuştuk. Kim yabancıdır? Gerçekten yabancıya gitmesin diye ne yapılabilir? Mantığı üzerine konuşmuştuk dünkü yayında. Ve orada başarı diye sokuşturulmaya çalışılan şey aslında bildiğimiz her şeyi Rusya'ya emanet etmek olarak adlandırılabilir. Aşağıdaki 3 noktaya dokunabilir mi Periskop izleyicileri? Yayını paylaşsınlar oradan. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. İnsanlar toplu olarak gelsinler, hep beraber oturalım, konuşalım. Kim ne yaşadı, ne yaptı, ne gördük gazetelerde, bugün ne kadarını göreceğiz, üzerinde tartışalım. İktidar gazetelerinin tamamında bu ilk yayında konuştuğumuz hikaye, yani Fethullah Gülen terör örgütünün siyasi ayağı varsa %100 CHP'dir mantığıyla yapılmış haberler var. Bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Neden? Çünkü büyük bir coşkuyla ve emekle ortaya çıkartılan eski MİT'çinin raporu üzerinden yazılanlar, çizilenler aslında iktidarın işine yaramıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ilk yayında da yayından sonra da gelen mesajlarla doğum gününü kutlamışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte nice sağlıklı güzel yıllara, ülkemiz için çok güzel bir yıla, hepimiz için çok mutlu, çok sağlıklı, bolluk, bereket içinde şahane bir yıla. Böyle devam edelim, böyle gidelim, olur mu? Hadi başlayalım. Ya bugün ben okuyamadım ama Ahmet Hakan ben o fotoğrafta nasıl kayboldum diye yazı yazmış. Ya boş ver, sallayın, okumayalım ya. Doğum günüm, şerefim. Ben bugün Ahmet Hakan'ı çıkartıyorum hayatımdan. Yemişim Ahmet Hakan'ı. Ahmet Hakan kim ya? Darbe öncesi kaos planı. Şimdi bunu Enver Altaylı, biliyorsunuz, eski MİT'çi. Fethullah Gülen terör örgütü üyesi olmaktan tutuklu. Şu anda kendisi ve damadı üzerinde falan filan böyle iddialar var. Ama onun yazdığı bir takım mektuplar, raporlar ortaya çıktı. Ki bunlar yeni şeyler değil aslında. 2011 yılından beri bunlar bilinen şeyler. Kaşif Kozinoğlu ile ilgili atılan adımları hepimiz yaşadık. Bir gazeteci olarak ben o günleri çok net hatırlıyorum üstelik. Ama bu yalancıların iplikleri bazılarına göre pazara yeni çıkıyor. Değil. Şimdi oradan çevirip işte Kasım Gülek üzerinden bilmem kime, İlker Başbuğ üzerinden öbürüne falan çakmaya çalışıyorlar da çok acayip ağır durumlar var içinde. Bakın şimdi okuyacağım haberi lütfen dikkatli dinleyin. Eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında FETÖ yöneticisi olduğu ve casusluk yaptığı iddiasıyla hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Çarpıcı detaylar ifadesi, eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yaş, sadece takvimde bir yaş değişti, o kadar. Öyle düşünelim. Yayın arasında sevgili Erbil abi aradı. Erbil Tuşalp sağ olsun, çok mutlu etti beni. Gerçekten değerli eşi Ayşegül Hanım'la birlikte. Dedi ki hani değiştiyse bir şey, türkü aynı türkü, sazlarda tel değişti. Sen aynı kal, aynı kalacaksın. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Değişen bir tek şu takvimdeki yaprak. Her şey aynı. Bütün gazetelerde burada, yani Enver Altaylı'nın ifadelerinde işte gördün mü CHP'ye yazar falan deniyor. Fakat şu ayrıntı, ısrarla gösterilmek istenmeyen ayrıntıyı Alican yakalamış, Alican Uludağ'a harç diye haberin göbeğine de koymuş. Dikkat! İddianamede Altaylı'nın kanlı darbe girişiminden 1-2 gün önce Ankara'ya geldiği, 15 Temmuz gecesi, bakınız burası çok önemli. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı Mücahit Arslan'la görüştüğü belirtildi. Kim? Mücahit Arslan. Efendim? Mücahit Arslan. Kim dedin? Mücahit Arslan. Bir daha söyle, Mücahit Arslan. Ne yapacağız bunu şimdi? Hadi bakalım. Diyorum ya, ilk yayında anlatmaya çalıştım. Abdülkadir Selvi'nin yazıları. O dönem paçayı kurtarma yazılarıydı iktidar için. Doğru, bunların yazılması şunu anlatıyordu. Ya kavga etmek istemiyoruz sizinle kardeşim. Hani diyordu ya Abdülkadir Selvi yazısında 15 kat, bakın burası çok önemli, 15 kat büyüdü diye. E burada da Mücahit Aslan yazıyor. Ne yapacağız şimdi? İddianamede Altaylı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden 5 ay önce de Türkiye'de bir askeri darbe ortamı hazırlanmasına yönelik bir rapor hazırladı. Çok hassas bilgileri dezenforme ederek CIA bağlantı kişilere servis ettiği, soğuk savaş metodları kullanarak ülkede kaos oluşturacak faaliyetler yürütüldüğü aktarıldı. Bak diyor ki Gezi'de pizza dağıttığı falan demiyor, aşırı aşırı isim vermiş ya. Yani bu saatten sonra Abdülkadir Selvi'nin yazılarında olduğu gibi size yazar gül yüzlüm. Güllerin gülü. Vallahi size yazar. Ciddi söylüyorum bak. Elinize attığınız her yer elinizde kalacak. Niye? Çünkü kimsenin dahli yok sizin dışınızda. Bak Abdülkadir Selvi ne güzel anlatmış. Bana sadece arşiv taraması için geçen 3-4 saate mal oldu. Ama hepiniz için iyi olduğunu düşünüyorum. Artık nokta atışı. Tarihlerini verebilirsiniz insanlara. Rahat ol dersiniz ya. Tarihiyle ben sana anlatayım güzelim. 2 Aralık, 20 Aralık, 14 Ocak. Bak bu yazıları sadece bunları bul çıkar. Orada Fethullah Gülen terör örgütünün siyasi ayağı kimdir? Buyurun budur. Hasan Ali Altasoy demiş ki Türk Cumhuriyetlerini karıştırmakla görevliydi bu zat. Doğrudur. Pek çok bölgede Türkiye Cumhuriyetlerin olduğu coğrafyada pek çok darbe girişiminde adı geçti. İşte Azerbaycan için aynı şey söylendi. Türkmenistan'daki o meşhur darbe girişimi konuşuldu. Hatta Rusya'nın içinde bu Yeltsin'le beraber yükselen yeni dalganın içinde olduğu söylendi falan. Ama önemli olan şey şu Hasan Ali Bey. Burada bu adamın yazdıklarından hareketle Fethullah Gülen terör örgütünü döndürüp başka birine çakma şansınız yok. Yok yani işte bakın ortaya çıkıyor. Ya bu iş siz ister sevin ister sevmeyin, ister hoşlanın ister hoşlanmayın. Geçin bunları. Bunların hepsini geçin. Bakın ortaya çıkarttığınız her şey birine çakmak olarak adlandırıyorsunuz. Ama ya sizinle alakalı değil, sakın yanlış anlamayın Hasan Ali Bey, size söylemiyorum. AKP için söylüyorum. Hep birilerinin zararına olacak diye düşünülüyor. Hayır, sonuçta zarar gören sensin. Tıpkı Selvi'nin yazılarında olduğu gibi. O gün o yazılar ya kavga etmeyelim abi öpüşüp barışalım. Şimdi bunu yüzüne karşı söylemek de istemiyorum kıracağım ama ne olur bak hani aracılar arşiv çok kötü. Arşiv yani kusura bakmayın ama P.ŞT'nin önünde gidilindir yani. Bulup çıkartırlar adam burnuna sokarlar böyle. Diyorum ya benim 4-5 saatime mal oldu. Evet yani yorucu bir çalışma ama sonuçta bence çok ciddi söylüyorum yani paha biçilmez bir şey. Size bunu 30 dakikada anlatabilmek benim için bir gazeteci olarak son derece önemli. Çünkü o yayını izleyen insanların yazdığı yazılar, devamında gelen mesajlar bana gösteriyor ki çok verimli bir iş olmuş. İnsanlar anlamış. Hatta bir genç kardeşim çok güzel bir mail atmış sağ olsun. Hem doğum günü kutlamış Mustafa. Hem de şunu yazmış o kadar güzel ki o kadar sıcak ki. Abi 19 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Üniversitesini falan da yazmış. Üniversiteyle ilgili birkaç sıkıntısını da yazmış. Ben yakın siyasi tarihi anlattıklarından öğrenmeyi çok seviyorum. Çünkü biliyorum ki sen bana yalan söylemeden anlatıyorsun. Hatta zaman zaman sesinin tonundan rahatsız olduğunu da görüyorum. Ama yine de yalan söylememeyi seçtiğini anlıyorum. E tamam işte bu bizim yaşamaya çalıştığımız hikaye bu güzel kardeşim. Bu kadar. Sana anlattıklarımın tamamı özellikle yaşadığım gazetecilik yaptığım döneme denk geldiyse fark ediyorsundur. Örnekle anlatıyorum zaten sana. Ben de o gün buradaydım diyorum. Ben de o gün şununla konuştum diyorum. Ben de o gün şu haberi yaptım diyorum. Bak 4,5 yıldır bir Allah'ın kulu çıkıp şunu diyebildi mi? Hayır kardeşim böyle bir şey olmadı yalan söylüyorsun diyemez ki. E ben oradaydım. Orada olmadığımı da size kaynağıyla anlatıyorum. Bak şimdi o yüzden bunu döndürüp çevirme şansın yok. Ne yaparsan yap. Burada ortaya çıkarttığın her şey sana yazacak. Her şey kaçınılmaz bu. E çünkü sen vardın. Bak adam söylüyor Abdülkadir Selvi 15 kat. Bir de altını çizerek diyor. 2 kere söylüyor. Bakınız bu çok önemli. Bakını bu kadar bu çok önemli. 15 kat en az 15 kat büyüdü. Ay canım sen mi geldin? Sen mi gittin? Ha, 11 yaşında kızım Duru ile izliyoruz. Piyano çalışını beğenmiştiniz Twitter'da. Çok mutlu oldu. Duru çok güzel piyano çalıyor. Evet, sosyal medyada ben de paylaşmıştım. Öpüyorum yanaklarından. Sağ olun, eksik olmayın. Kanıt o imzalarda. Engin Altay'ın sözleri. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, FETÖ'nün siyasi ayağı için kanıt isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Altay, FETÖ'cülerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yükselmesini sağlayan yasaların altında imzası olan isimleri işaret etti. Kim onlar? Kim? Ya kardeşim bak, çok çok net bir şey var. Bir gazeteci olarak yaşadığımı anlatıyorum sana. Ben bunu darbenin hemen ertesinde anlattım, hatırlıyor musunuz? Millet kaçacak delik ararken çıkıp anlattım üstelik. Ya bu ben ne kadar muhteşem bir adamım değil. Hayır ya, sıradan gazetecinin yapması gerekeni yapıyorum. Öbürküler yapmıyor, asıl onlara söyleyin. O yüzden işte tüketimden gelen gücünüzü kullanın. Almayın, izlemeyin. Bakmayın ya, bakmayın. Çıksınlar bu piyasanın dışına. Akın Öztürk'ü her şeye rağmen, kuvvet komutanı olmamasına rağmen yüksek askeri şuranın içinde tutan kim kardeşim? Bak soru çok açık. Akın Öztürk'ün yüksek askeri şura üyeliğini uzatan kim? İsmet İnönü. Bu kadar net. Onun için tutuyorsunuz işte yani burada. Ya eline aldığın her şey sende kalıyor hocam. Son sahibi oluyorsun. İstediğini anlat, istediğin kadar name yap. O zaman ispatla mükelleftir, şahsım şahsım. Anlat bunları, hikayeleri. Sallanacak bir şey yok ki ortada. Sen yaptın, altında imzan var. Altında imzan var kardeşim. İstediğin kadar kıvır, istediğin kadar yani unutturmaya çalış. İmza devletin arşivini ne yapacaksın? Hadi benim arşivi yok ettin. Benim arşivi yok ettin. Devletin arşivini ne yapacaksın? Yani ben kendi arşivimden çıkarttığım şey en fazla o Tokyolu, bir tarafı erimiş, üst bandı kopuk Tokyolu fotoğraftır. Benden onu alırsın. Devletin arşivindekini nasıl yok edeceksin? Nasıl anlatacaksın? Başbakanlık sözcüsü olarak, hükümet sözcüsü olarak, başbakan yardımcısı sıfatıyla Bülent Arınç'ın kameralar karşısına geçip Melih Gökçek bir hırsızdır, üstelik FETÖ'cü bir hırsızdır dediğini nasıl unutturacaksın? Yapamazsın ki. Erdoğan Bayraktar'ın NTV canlı yayınında, ki o canlı yayını yapan kişi hani bin pişman oldu, atmadığı takla kalmadı ama şutlandı sonra, NTV'den o da ayrıldı. O yayına bağlanıp ben ne yaptıysam talimatla yaptım dediği görüntüleri NTV'nin arşivinden sildin. Buradan nasıl alacaksın? Ben de değil ki tek. Gezi döneminin en sevdiğim sloganıydı, hep hatırlatıyorum. Üstümü arama polis, hepsi kafamda. Ya yapamazsın ki, silemezsin kardeşim bunu. Onun için elini neye atarsan at, son sahibisin. Son sahibisin, sende kaldı o. Ve seçime kadar terlik abi formülü kurtarmaz seni. İmkanı yok. İnanmıyorsan Abdülkadir'e sor. 2S-400 sistemiyle 120 füze getirildi ama Rusya teknolojiyi paylaşmıyor. Teknoloji başka bahara. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri için yapılan anlaşmanın teknoloji paylaşımı içermediği ortaya çıktı. Şaşırdık mı? Efendim? Evet. Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, Rus askeri ve diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Türkiye'ye 2S-400 sistemiyle 120'den fazla füzenin teslim edildiğini duyurdu. Zaten biliyoruz bunu. Peyderpey geldikçe açıklandı çünkü. Türk ve Rus taraflarının teslimat akdini geçen ay Ankara'da imzaladığı 20 aylık garantinin de başladığı belirtildi. 20 ay. Ulan don alıyorsun. Don bile 2 yıl garantili. Hiç olmazsa şunu 24 ay yapsaydınız. Tüketici mahkemesine başvurma hakkınız olsaydı. Don'un lastiğinin bile 24 ay garantisi var ya. Teknoloji paylaşımı olmadığı için sistemde Rusya'nın geliştirdiği yazılım kullanılacak. Türk yetkililerdense konuya ilişkin açıklama gelmedi. Şaşırdık mı? Ben çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Ağlamak üzereyim şu anda. Vallahi billahi. Devam edelim. Varlığı var, denetimi yok. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane gibi. Varlığı var, denetimi yok. Evet, nedir bu? Varlık fonu. Çok net, bilmesi çok kolay. Fon bünyesine katılan PTT ve katılım bankalarında ciddi zararlar görüldü. Aralarında Türkiye Petrolleri, Borsa İstanbul, Milli Piyango, Devlet Demiryolları, PTT, Çaykur, Ziraat ve Halk Bankaları gibi stratejik ve karlı kuruluşların bünyesine aktarıldıktan sonra zarar ettiği görülen varlık fonunun zamanında denetlenmemesi de tepki çekti. E daha ne olacaktı ki? Ya ne olacaktı? Yasaya göre önceki yıla ilişkin denetim raporlarının Ekim'de meclise sunulması gerekiyor. Ya sunulursa Ekim'e diyor. Sunulmazsa bakarız diyor. Ayran mı o diyor, dökülen diyor. 2018'e ilişkin raporlar hala gelmedi. Ya siz de çok acelecisiniz gerçekten. Daha 2020'ye yeni girdik ya. Önceki denetimin geç yapıldığını belirten CHP'li Özgür Özel, varlık fonu değil aile şirketi diye konuştu. Haksız mı? Haksız mı kardeşim? Haksız diyebilecek insan var mı? Aile şirketi. Günün iki haberini okuyacağım. İkisi de aslında çevre haberi. Bir tanesi zamanında burada, ben de adını unuttum, ne olur beni bağışlasın, yayını da izleyen uzmanlardan bir tanesiydi. Hatırlıyor musunuz? Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye çapında Erdoğan'ın canlı yayında yaptığı bir 11 milyon fidan dikimi vardı. Hatırlıyor musunuz? Yayında bir izleyici, ziraat mühendisiydi, ismini hatırlayamıyorum ama burada yayında demişti ki kardeşim tutmaz. Ya zamanı değil, zamanı değil, tutmaz bu. Öyle her toprağa kafana göre meşe palamı da atamazsın. Olmaz o. Yani bir sor, bana sormuyorsun, köylüye sor demişti, hatırlıyor musunuz? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geleceğe nefes adı altında diktiği 11 milyon fidanın %90'ının tutmadığı belirlendi. %90'ının. Tarım Orman İş Sendikası'nın birkaç alanda yaptığı incelemede fidanların kurumaya yüz tuttuğu görüldü. 11-11 işte, evet. 11 milyon. Ne oldu şimdi? Ne işimize yaradı ya? Ne işimize yaradı? He? Sormayalım bunu, değil mi? Sonra Diyanet İşleri Başkanı diyor ki günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi dini istismar edenler. Sensin başta, sen geliyorsun, sen yanında elini tabutun üstüne koyup adam siyasi fetva veriyor, ağzını açmıyorsun. Şehit cenazesinde konuşuluyor, ağzını açmıyorsun. Elinde Kur'an'la adam miting yapıyor, sesini çıkartmıyorsun. Sonra diyor ki dini istismar gerçekten büyük sorun. Ya sen var ya bizatihi gezen bir ateizm propagandasısın. Vallahi bak çok ciddi söylüyorum. Dünyanın en tanınan ateist filozoflarını getir. 5 yıldızlı otelde konaklat. Devlet televizyonu ve bütün kanallardan canlı yayın yaptır. Konferanslarını ver, senin etkinin %1'ini gösteremezler. Sana bakan bir insanın dindar olma şansı yok. Yok ya, sana ve teşkilatındaki herhangi bir insana. Sonra utanmadan diyor ki dini istismar edenler çok büyük tehlike. Al, gördün mü tehlikeyi? İkinci çevre haberi, ayakta alkışlanacak bir haber. Hakikaten o kadar mutlu ediyor ki insan böyle okuyunca zilleri takmak, çıkı çıkı yapmak geliyor içinden. Çünkü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek belediye encümeninde bir karar aldırdı. Karar şu: 28 yıllığına Hülya Koçyiğit'in damadına kiralanan Konyaaltı sahilinde eğer bugüne kadarki işlem devam edecek olursa bundan sonra da 15 milyonluk şu anda tespit edilen kamu zararının büyüyeceği görüldü ve ihaleyi iptal ettik dedi. İhaleyi iptal ettik. Şahane değil mi? Vallahi şahane. Şahane. Kapattım kardeşim dedi. Kapattım. İşsizler ordusuna 2,5 milyon nefer. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun raporuna göre dünya genelinde 188 milyon olan işsizler ordusuna 2020'de 2,5 milyon kişi daha eklenecek. 65 milyon kişi istemediği halde yarı zamanlı işlerde çalışacak. 188 milyonun 4,5 milyonu hangi ülkede? Tebrik ediyorum. Papua Yeni Gine. Doğru. Doğru cevap. Papua Yeni Gine'nin bu hale düşmesinin sebebi olan siyasi kim? İsmet Paşa. Doğru. Çok doğru. Bütün sorulara doğru cevap verdiniz. Tebrik ediyorum. Adamın evet abi ihaleyi cart diye çekmiş üstünü. Cart diye. Zarar ediyor. 15 milyon zarar etmiş. Ya Allah aşkına yayın Antalya'dan izleyen çok insan vardı. Sevgili Emel. Emel'ciğim burada mısın? Emel'le birlikte yayın Antalya'dan katılan pek çok izleyici var. Ya bu neye benziyor biliyor musunuz? Bu İspark'tan zarar etmeye benziyor. Antalya'da Konya altında zarar ediyorsunuz. Abim benim yıllarca oralarda iş yaptı, çalıştı. Konya altında zarar etmek gerçekten İspark'ta zarar etmekle aynı kafa. Zarar ettik biz ya. Gerçi İstanbul'da da otoparkçı tek bizdik değnekçi. Ona rağmen nasıl ettik ben de anlamadım ama. Ve 15 milyon şu anda tespit edilen zarar. 15 milyon. Ve diyor ki Muhittin Böcek. Kardeşim daha bu 28 yıllık ihale. Biz daha üzerinden 2 yılını gittik. 26'sı daha var. Ve böyle gidecek olursa 100 milyonlarca lira zarar edecek bu kent. Gerek yok. Kapattık kardeşim. Kapattık. İhale mihale yok. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Gazetelerde ne olduğuna bakalım. Sabah gazetesine bakalım. Ya bunlarla uğraşmayalım. Daha güzel zararlar var. Şey, daha güzel haberler var. Zarar deyince şu geldi. Sabahın bugünkü sür manşeti Randstar. Dün hatırlıyor musunuz? Dün Tarkan'la ilgili bir haber okudum size ve dedim ki şimdi bu adamların bir derdi var. Tarkan'ın yaptığı açıklamalar mesela Ekrem İmamoğlu'na desteği, mesela demokrasi konusunda söyledikleri bu adamları sıkıntıya soktu. O yüzden bundan sonra Tarkan'a gömeceğiz. Bayrampaşa'daki arazisine otel yaptırmak için 6 kez İBB'ye başvurup izin alamayan Tarkan fena yakalandı. Bak dün de söyledim bir daha söylüyorum. Haber başlı başına zaten kendini yalanlıyor. Niye? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bağlantı kurmaya çalışıyor. Haberin ilk cümlesi dün de olduğu gibi 6 kez izin başvurusu yaptı, reddedildi. Yani ha, hepimiz biliyoruz ki Tarkan'ın yazdıkları, çizdikleri, paylaştığı videolar, attığı tweetler bunlar sıkıntınız. Kaz Dağları, zeytin ağaçları için duygusal açıklamalar yapan Tarkan sandığınız gibi değilmiş. Sandığımız? Üzgünüm muhalifler, o gerçekte kupon arazi peşinde koşan, belediyelerin kapısını kazancı için zorlayan bir rantsta. Tanıyorum ben bunu. Adı Tarkan değil ama. T ile başlıyor. Ama Tarkan değil. Evet, ikinci harfi de A. Aynı. Ama Tarkan değil. Ben tanıyorum. Ya bu kupon arazi peşinde koşan deyince bak Türkiye'de 82 milyon kişi aynı ismi düşündü. Kupon arazi. Sadece bu peşinde koşanı bile geç. Kupon arazi. Çünkü normalde onun devamı farklı. Kupon arazilerden haberim olacak o. Kupon arazi deyince herkes aynı ismi. Yani bisküvi denince akla hemen onun adı gelir var ya. Kupon arazi denince akla hemen onun adı gelir. Hepimiz T ile başlıyor. İkinci harfi de A. Tarkan değil. Değil yani, öyle koymamışlar. Ama istiyorsan öyle muamele edebiliriz aramızda. Aa, hatta Rizeli. Vallahi bak ben kısaca FK. Hatta Rizeli o da. Aha, al sana. Tesadüf mü dersin, tevafuk mu dersin? Ya diyorum ya, yazdığın her şey sana geçiyor kardeşim. Kaçınılmaz. Niye biliyor musun? Bak burada, bu ülkede o kadar büyük kötülükler yaptınız ve o kadar büyük bu kötülükler insanların gözünün önünde yaşandı ki artık saklama şansın yok. Gerçekten gözümüzün önünde ya. Hepimiz görüyoruz bunu. Tevafuk. Annelere değil de teröristlere mi gitseydik? Türkiye bunu da gördü. 7 öğretmen evlat nöbetindeki anneleri ziyaret ettikleri için sendikadan atıldı. O mağdurlar sabaha konuştu. Hangi sendikaymış bakalım. Öğretmenler üye oldukları eğitim iş sendikasından. Bir açıklama yapacaktır eminim sendika. Çünkü bu doğru bir tavır değil. Olamaz böyle bir şey. FETÖ'cü Altaylı ile Kılıçdaroğlu'nun danışmanı 1159 kez görüştü. Rasim Bölücek. 1159 kere görüştüm. Çok güzel. Kimse bu adam, o da çıksın ortaya. FETÖ'nün sağ kolu örgütün kasası çıktı. 3 aylık takibin ardından hücre evinde yakalanan Yusuf Bekmezci FETÖ'cülere para dağıtım işini organize ediyordu. Lan hala orada mısınız siz? Adamın derdi para mara değil. Kafaya başka bir şey koymuş. O videoda anlatıyor ya. Ben diyor gördüm baktım diyor, hocanın kollar sıyrılmış diyor. Hafif böyle kolları da görünüyor diyor. Ben bir kendimden geçtim de üstüne bir atladım diyor. Tuttuğum gibi diyor bunu çektim diyor. Vantuz gibi şlok diye yapıştım. Vallahi böyle anlatıyor ya. Adamın derdi para mara değil, onu geçmiş. Başka yani, bu işi para için yapmıyor. Sanat için. Fiziğiyle gündeme gelmek isteyenlerden değil kendisi. Yoksa para ne olacak o? Diyor bir yapıştım diyor. Bana diyor bir titreme geldi diyor. İşte mutmain olduğundan. Bak Hasan Ali Bey yazmış. O mutmain olmaya başladığını, ritmi doğru tutturursan o hal devam edebilir. Ama aşkta sıkıntı varsa Takvim Gazetesi'ne yazacağız. Ya alenen onu söylüyor adam. Yakaladım diyor. Yakaladım böyle şlok diye bir yapıştım diyor. Hoca beni itti diyor. Hoca beni itti. Ben yer miyim diyor. Yer miyim diyor. Daha sıkıca kavradım bu sefer diyor. Bir elektriklenme oldu. Vallahi ciddi söylüyorum ya. Baya bildiğin hani Long John Silver, Rocco Siffredi, normalden bütün dünyayı tanıtan insanlar onlar bu işleri. Ama bu daha böyle hani homemade. Bir de bunu yeşillik içinde anlatıyor. Onu gördünüz mü? Yeşillik içinde anlatıyor. Ben diyor gördüm bir elektriklenme oldu. Uu baby bende bir kıpırdanma oldu diyor yani. Sonrası olaylar gelişiyor zaten. Sen hala paradasın puldasın ya. Para için yapmıyor. Ben diyor ona bir yapıştım diyor. Arkadaşlar bütün manyaklar niye sizin içinizden çıkıyor hiç düşündünüz mü? Bence düşünün bunu ya. Bu tesadüf olamaz çünkü. Ben tesadüf olduğuna inanmıyorum. Çok ciddi söylüyorum bak. Bu kadar manyağın sizin içinizden çıkması gerçekten tesadüf olamaz. Bu farklı bir şey ya. Bu farklı arkadaşım. Değişik bir şey yaşanıyor. Bakalım. Bakalım devam edelim. Şu gazetede sabah gazetesini gördük. Arkasından da şimdi Sözcü'ye bakalım. Sözcü gazetesini görelim hadi. En tehlikeli silah 220 Taksim 7. Bu ne ya? Sabah göremedim ben bunu. Ünlü ceza hukukçusundan çarpıcı tespit. Profesör Ersan Şen. Oo, Ersan Şen ceza hukukuyla ilgili bir şey anlatmış. Bak bugünü kayıt altına alalım. Benim doğum günüm olması önemli değil. Ceza hukukuyla ilgili konuşmuş. Normalde çünkü balistik füze, kıta sahanlığı, bikini bölgesi yağlanması, liposuction, diyetler hayatımıza zarar verir mi, aşk hayatında sıkıntı var. Her konuda konuşuyor beyefendi. Ama ilk kez gerçekten kendi alanında konuşmuş. Muhtemelen evet ceza kanununun 220 Taksim 7'yi anlatıyor. Biliyorsunuz çok efsane maddedir o. Hani burada biz de konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Şöyle bir şey. Haberin içinde yazıyor mu? Neyse bakarız ona. Şöyle bir şeyden bahsediyor çünkü. Ne diyordu? Örgüt üyesi olmamakla birlikte diye başlayan o abuk madde. Örgüt üyesi değilsin ama örgütü destekliyorsun. Düşün nasıl bir gerizekalısın sen. Her şeyi bırak bu ceza hükmünden çok aşağılama hükmü. Salaksın sen diyor. Örgüt üyesi değilsin ama örgütün diyor yararına işler yapıyorsun. Herkes buradan kaskallanmıştı hatırlıyor musunuz? Ersan Şen ilk kez doğru düzgün anlatmış kendi şeyle ilgili. Evet, üyesi olmakla olmamakla birlikte örgüte yardıma ilişkin bu TCK maddesiyle herkesin suçlanabileceğini söyledi. Ersan Şen tehlikeyi sunucu Didem Aslan'a şöyle anlattı. Bununla seni oradan götürürler. Bu programda bir şeyler söylemişsin. Der alırlar. Doğru. Doğru. Biz de bir yıl önce konuştuk bunu burada. Eski MİT'çi darbeden önce CIA ajanıyla 53 kez görüşmüş. Enver Altaylı 15 Temmuz'dan 5 ay önce askeri darbe için ortam hazırlığına ilişkin rapor yazmış. Bakalım kimle görüşmüş? Alan Fierce, 53 kez CIA görevlisi. Şaşırdık mı? Asla. Kanal İstanbul Hamsi'nin ölüm fermanı olur. Deniz bilimci Profesör Doktor Şükrü Beşiktepe konuşmuş. Doğru. Vallahi doğru. Hainin yanında poz veriyor sonra görüşmedim diyor. Dikkat. İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kadim abisi Yusuf Bekmezci tuttum böyle gıdıdan bir daldım var ya o abi işte. Sorgusunda inkar yolunu seçti. FETÖ ile çok sayıda fotoğraf çektirmesine rağmen onunla görüşmediğini söyledi. Var öyle insanlar ya fotoğrafı olmasına rağmen. FETÖ ile başı Gülen'in İzmir'de vaizlik yaptığı dönemde tanıdığını, Amerika'ya 22 kez onu görmek için değil iş için gittiğini öne sürdü. Pişkinliğiyle ifadesini alan polisleri bile şok etti. Vallahi çok zor ya. Gerçekten polislik. Ya insan hakikaten delirir ya şöyle bir şeyin karşısında. Hele düşünsene bir de o polisin bahsettiğim videoyu izlediğini ki izlemiştir ya. Görmüştür yani görmeme şansı olduğunu zannetmiyorum ben. Tuttum böyle heyecanla yapıştım falan. Rezalet. Bakalım. Bir günün manşeti Ocak faturası uyku kaçırıyor. Aralık faturalarını gören yurttaşlar endişeyle Ocak faturalarını bekliyor. Avrupa son 10 yılın en ucuz doğalgazını tüketirken ısınma Türkiye'de lüks haline geldi. Arkadaşlar doğalgaz faturalarınız ne alemde? Kötü değil mi? Hayır yanlış anlamayın ya. Şimdi bunu söyleyince sanki doğalgaz faturasını kendiniz oluşturmuş gibi hissediyorsunuz. Öyle değil elbette. Hatta eski aldığınız gazların da fiyat farkını haşır diye geçiriyorlar biliyorsunuz. O da ve bunlar yaşanırken aslında dünyada doğalgaz bizim kullandığımızın yarı fiyatına. Nasıl oluyor? Biz nasıl yapıyoruz bunu? Ya devlete para lazım. Para para. İnsanlar hem ısınamıyor, hem eşek yüküyle para veriyorlar. Utanmadan bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı çıkıp diyor ki 2020 yılı çok daha iyi, vatandaşın daha iyi hissedeceği bir yıl olacak. Devlet bu bekmezci gibi herhalde yakalayacak, yapışacak. Hoca titredi, beni itmeye çalıştı ama ben beline sarıldım. Herhalde öyle gelişecek olay. İster dost ister hasım, AKP'ye FETÖ lazım. Erdoğan ve Bahçeli'nin muhalefet cephesini FETÖ suçlamalarıyla kilitleme girişimine CHP'nin tepkisi sert. Engin Altay söylemiş bunu. Fethullah Gülen'e övgü ve davet adlı konuşmasını anlatmış ve işte FETÖ'nün siyasi ayağı demiş. Ya boş verin. Bak hakikaten bugün baba oğluna yapmaz. Ben size helal hoş ediyorum. Ciddi söylüyorum. Bu yayını onun için yapıyorum çünkü. Size sadece okuduğum 3 yazıyı aklınızda tutun. Size kim sorarsa, kim sorarsa deyin ki ya boş ver benim ne düşündüğümü. Ben kötü bir insanım. Ben öyle söylüyorum. Ben kötüyüm. Ciddi söylüyorum. Muhalifim ben. Gazeteciliği de çok kötü yapıyorum. Abdülkadir Selvi'yi nasıl bilirsin? Özellikle AKP'ye yakınsa diyor ki çok, vallahi çok beğeniyorum tavrını beyefendi. Onun 3 tane yazısını, yani haddim olmayarak sana sunmak istiyorum. Yazıları bir oku, üzerine bir konuşalım. Vallahi sadece bunu söyleyin. Ve diyorum size, benim sadece içlerinden seçtiğim 3 yazı o. Ben sabah beri herhalde 70'in üzerinde yazı okudum. Sabah saat 5.30'dan beri. Ama helal hoş olsun çünkü böyle anlatacağız bunu. Öbür türlü kıvırıp duruyorlar. Orada kıvrılacak hiçbir şey yok ki. Ortada adam yazmış, bakanları yazmış. 15 kat büyüdüler yazmış. Bakanlar koruma polislerinden, bak koruma polislerinden tut. Özel kalem müdürlerine kadar hepsini FETÖ'cü atadı diyor 4 bakanla ilgili olarak. Demiyor mu? Diyor. Abdülkadir Selvi yalanladı mı? Hani o bir tane tip var, aşağılık bir yaratık. Ya yazdığım kitap yalandı benim. Kıçı sıkışınca yazdım, ben yalan yazdım o zaman ya. Kendi yazdığını bile yalanladı ya tip. İstediğinizi söyleyin sonuçta, burada daha önce de söyledimse Abdülkadir Selvi sokakta muhabirlik yapmış bir adamdır. Ben beraber yaptığım için biliyorum. Sonuçta mayasında gazetecilik var onun. Bu yazıları geri çekecek değil ki. O yüzden tutun. Aklınızda tutun. 3 tane tarih ya. 3 tane tarih. 2 Aralık, 20 Aralık, 14 Ocak. Ocak olan 2014, diğerleri 2013. Bu kadar. Sadece bu 3 yazıdan bahsedin. Deyin ki bak kardeşim anlatıyor ya. Beni boş ver, ben kötüyüm. Abdülkadir Selvi anlatıyor. Aha sen yaptın diyor. Siyasi ayak. Bakan ismi veriyor 4 tane bakan diyor. Hepsini söylüyor işte. Sonra doğalgaz faturası. Doğalgaz faturası tabii çok ağır hem de. Çok ağır. Vatandaşın hayatı kaydı. 500 lira fatura. Yani neyle ödeyecek insanlar 500 lirayı bir anlatsanız bana. Neyle? Yani neyi var da ne ödeyecek? 500 lira. 500 lira da ısınma karşılığı değil. Gerçekten ısınabilmiş falan değil insanlar. Ondan sonra sen yalanını söyle istediğin kadar. İstediğin kadar yalan söyle. Hayır değil Borahan Arslan, bakın yanlış yazmışsınız. O zaman kandırıldık denilebilecek yazı değil. Tam tersine Abdülkadir Selvi, özellikle o 3 yazıyı seçtim. Anlamamışsınız mevzuyu. Tam tersine burada bir kandırma yok diyor. Tam tersine kandırmaca falan yok. Herkes herkesi biliyor. Ne olduğunu biliyor. Arayı bulalım diyor Abdülkadir Selvi. Arayı bulalım, uzatmayın bu mevzuyu diyor. Bir gün böyle. Yazmış, ocak faturası uyku kaçırıyor. Vallahi kaçırıyordur yani insanların uykusunu. Çok haklılar. Hem de çok çok haklılar. Çünkü neresinden tutarsan tut, insanların böyle başına gelecek her şey burada sanki yazılmış. Faturayla geliyor resmen ya. Faturayla hissediyorsun, faturayla. Diyorsun ki ya kardeşim ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Benim böyle bir dahilim olmadı olaya. Dünyada doğalgaz bu faturada değil. Ben niye 2 kat fazla ödüyorum? Niye? Bu sorunun cevabını bulması gerekiyor değil mi birilerinin? Bize ne kadar geldi Bülent Kılıçkan? Bize gelmedi. Apartman aidat toplu olarak. Ama biz de şöyle ödüyoruz. Sadece ocakta kullanıyoruz sonuçta. Onun için evde doğalgaz kullanılacak bir yer yok. Ama mesela ben en son herhalde bir hafta mı oldu? Bir hafta oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Haziran ayında aldığım doğalgazında ara geçirme bedelini de ödeyerek toplamda 100 metreküp gaz aldım. Ve ödediğim para hakikaten eşek yükü. Eşek yükü. Bir de işte işin acıklısı şu. Ya ben kardeşim diyorum ya, hasbelkader ben ekonomistim. Ya bana şu yalanı söyleme şansı yok. Hiçbir iktidarın yok. Dünyada doğalgaz fiyatları falan atıyor ya, adam resmen atıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı doğru söylemiyor kardeşim. Yalan sözü. Elektriğe diyor geçtiğimiz 1,5 yılda 2 kere zam geldi. Ya ben bunun üstüne üşenmedim. Bak sadece yaptığımız yayınlardan sadece elektrik zammını taradım 5 tane. Ama işte tipler burada da geliyor işte. Osmanlı'nın dirilişi, bilmem neyin kenarı. Bunlar anlatıyor ya. Bak 5 tane. Ya bunun için senin bilim adamı olmana gerek yok. Kaç kere öpüldüğüne bakman yetiyor. 5 kere zam yemişsin sen. Adam çıkıp alenen yalan söylüyor ya. Hayır, olmadı öyle bir şey. 2 tane. 2 zam yaptık biz. Ne bileyim işte yani, demek ki var bir bildikleri kardeşim. Attığına tuttuğuna göre adam. Demek ki o benden daha iyi biliyor. Sonuçta bakan olan o değil mi? O. O zaman tamam ya, o biliyordur. Salla. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bakalım Evrensel Gazetesi'ni bulmaya çalışalım. Evrensel'in bugünkü manşeti: grev yasakları anayasaya aykırı. Metal işçileri grev aşamasında, patronlarsa hükümetin grev yasağına güveniyor. Bunu Erdoğan söyledi daha önce. Patronlara laf geçirirken hatırlıyor musunuz? Burada ertesi gün çok gülmüştük. Siz şu anda bu durumdaysanız, ben grevleri ertelediğim için, engellediğim için dedi. Alenen gözlerinin içine bakarak yalan diyebilecek var mı içinizde? Bugün bu durumdaysanız, ben o grevleri engellediğim için dedi. Şimdi yine aynı şey, fark etmez ki. Grevi engellesen ne olacak? Ne olacak? Ya bu insanların açlık sınırında yaşadığı gerçeğini değiştirebilecek misin? Cevap vermeyin, cevap vermeyin, yapmayın lütfen. Bırakın, bırakın kendi kendine köpürsün. Gücellemeyin. Dünya halkları kahrolsun kapitalizm diyor Davos zirvesi. Dün başladı biliyorsunuz Davos. Oradaki yaşananlara ilişkin. Oxfam'ın raporunu burada anlatmıştım size. Uzun uzun konuşmuştuk üzerinde. Sadece 2000 kişi, 2153 kişi dünyada 4 milyar insanın, 4,6 milyar insanın toplam servetinden daha fazlasına sahip. 4,6 milyar. Aman ölümlü dünya ya, ne olacak değil mi? Bu kadar. Yani neyse, bunlar şey gazeteler ya, kötü gazeteler, kötü insanlar zaten bunlar. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşeti: al sana siyasi ayak. Ne diyorsun? Ben de tam onu söylüyordum ya Hacı. Vallahi billahi. Dur, bana bir siyasi ayağı anlatsana. Nasıl bir şey o? Kılıçdaroğlu 15 Temmuz önceden biliyor muydu? CIA ajanı Enver Altaylı'nın Gülen'e gönderdiği notlarda şok bağlantılar var. Rasim Bölecek, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı üzerinden. Danışmanı ile ilgili bütün araştırmayı yapın. Ciddi söylüyorum. Ciddi söylüyorum. Bütün araştırmayı yapın. Ama bakın, tam da Yeni Şafak ya. Bundan 7 sene önce gazetenizin Ankara temsilcisi olan Abdülkadir Selvi'nin yazılarına bir bakın. FETÖ'nün siyasi ayağı yazıyor orada. Sizin gazetenizde basılmış ya. Hiç utanmanız yok mu sizin? Gülen'den randevu istedi. CHP'nin akıl hocası Bölücek, Mansur Yavaş tarafından Büyükşehir'e bağlı bir şirkette yönetim. Mansur Yavaş mı? Ne? Şşş. Oradan mı bağlayacaksın? Zorlar. Zorlar, bak biliyorum da söylüyorum. Şöyle zorlar seni. Tam burada mesela Mansur Yavaş sana şunu söyleyebilir. Çünkü daha önce bununla ilgili inceleme geçirdi Mansur Yavaş. Sadece bu dönemde değil ki. Hatırlayın o ilk belediye başkan adaylığı sırasında, ilk adaylığı sırasında bununla ilgili inceleme geçirdi. Şunu diyebilir: kardeşim benimki belli oldu. Melik Gökçe'ye bir bakalım mı? Melik Gökçe'nin Yeni Şafak'la bağlantısına bakalım. Mesela neden olmasın? Neden? HSK'da FETÖ'cüleri kim koruyor? Ne bileyim. HSK'nın atamasından 20 senedir siz sorumlusunuz. Siz sorumlusunuz. 20 yıldır siz atıyorsunuz. HSK'nın başkanı hala değiştirilmeyen yasasına göre kim? Hadi soru. Kim? HSK'nın başında kim var? Yasal statüsü gereği ya. Hiçbir şey ekstra düzenleme yapmadığın sürece öyle. Kimdir? HSK'nın başı olan kimdir kardeşim? Evet. Soruma cevap bekliyorum. Çok basit çünkü bunun cevabı. Ve bu bizim için çok açıklayıcı bir cevap aynı zamanda. HSK'nın içindeki FETÖ'cüler kim diye soruyorsan, o zaman HSK'nın başındaki insan kim demen lazım. Bakan Gül. Şu anda Bakan Gül. Adalet Bakanı doğru cevap. Erkan'ın yazdığı gibi. Adalet Bakanı 20 senedir kim atıyor? İsmet İnönü. Bak, Gabaran Rumuzlu izleyici doğru yazmış. Son 20 yıldır merhum İnönü atıyor. Nasıl? Bu utanmazlık işte. Bu utanmazlık kardeşim. Bunun için söylüyorum sana. Bak, bu gazetecilik falan değil. Bu utanmazlık. Sen bunu sorarken, bu haberi yaparken düşünmek zorundasın. Bir dakika ya, şimdi biz bunu yapıyoruz. Bizim derdimiz hükümete takla atmak değil mi? Evet. E bu yanlış o zaman. Bunu yazarsak bunun ucu Adalet Bakanı'na gider. Ha, şunu diyorsan eğer. Bak, son dönemde karşı karşıya geliniyor. Özellikle bu, hani, İstinaf Mahkemesi heyetinin görevden alınmasından sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül dedi ki, bir dakika, bu yargıya müdahaledir. Yargı kendi içinde çözer. Erdoğan'ın söylediğinin 180 derece zıttıyla. Eğer onu söylüyorsan eyvallah. Bizde çekirdek stoğu var, otururuz. Var. Yani tam da kış günü. Oh, şahane. Evde bir parça sıcaksa otur. Demle çayını, al çekirdeği çıtır çıtır. Yani en fazla sivil can olur. Biz ona da varız. Ama bak, bu incelemelerin tamamı kutu kutu reçel olduğu gibi, yani senin bulunduğun yerden geçer mutlaka. İyi düşün bunu. Neresinden tutarsan tut. Hikaye bu ya. Olduğu gibi yalan ya. Ve yaptığı, yazdığı yalanın farkında değil. O kadar aciz tipler ki bunlar. Yazdığı yalanı fark etmiyor. Rezalet. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Yeni Şafak'ı okuduk. Başka sıradan ne okuyalım? Ha, dur bir dakika. Karar gazetesi var mı? Karardan size haber okuyayım bugün. Bugün ya, canımızın en içi, ta içi Ahmet Davutoğlu dün başlayan röportajına devam ediyor. Ve bugün öyle bir ifade kullanmış ki, öyle bir ifade kullanmış ki, hatalar bana, başarı başkasına. Yani memnuniyetinizi dostlara, şikayetinizi müessesemize bildirin gibi. Anlattığı hikaye şu. Bak şimdi söylediği lafa bak, tam bozgunculuk. Olacak şey mi acaba? Olacak şey mi acaba şu? Dış politikanın MGK'da, Bakanlar Kurulu'nda siyasi hiyerarşiyle yürütüldüğü unutuluyor. Kazanımları kendi hanelerine, problemleri başkasına yüklemeye çalışıyorlar. Kimden bahsediyor acaba? İsmet İnönü. Kesin. Suriye'de hesap hataları yapmış olabiliriz. Ya ben sabah bunu gördüm, ilk cümleyi okudum. Dedim ki hakikaten ya, siyasal İslamcılık başka bir şey kardeşim. Vallahi başka bir şey ve tekrar söylüyorum. Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı. Ama bakın, yani neyi takip ettiğiniz önemli. Yanlış hatırlamıyorsam 20-25 gün kadar önceydi. Ruşen bir yayın yaptı ve yayında bunu söyledi. Buna kayyum atayacaklar. Her şehir üniversitesi ile ilgili olarak işte. O yayında söyledi. Bilim ve Sanat Vakfı'na da çökecekler, göreceksiniz diye. Ben o yüzden şaşırmadım. Ciddi söylüyorum, hiç şaşırmadım. Evet, aynen öyle diyor. Suriye'de hesap hataları yapmış olabiliriz. Hocam o iş öyle olmaz. Öyle bir dakika, öyle kolay sıyıramazsın o işten. Çünkü ben bunu birinci elden yaşayan gazetecilerden bir tanesiyim. Bak, burada örnek vererek söylüyorum sana. Örnek vererek. TRT Türk'te yaptığım programda bunun için benim üstüme çıkıldı. Bunun için müdahale yapıldıktan sonra. Çünkü ben açık yüreklilikle şunu anlattım. Kardeşim bak, bu politika değil. Böyle Suriye politikası falan çözülmez. Bitmez de bu iş ayrıca. Ama sen o arada çıktın, ne dedin? Sokak sokak bilirim Suriye'yi. Sokak sokak. Vallahi iddialı olmasam ben de fena değilimdir. Şam'sa mesela, Şam'ı bilirim. Halep'i de bilirim. Halep'i Şam kadar bilmem. Şam'ı bak sokak sokak bilirim ha. Valla Hristiyan Mahallesi'ni, Baptuma'yı gezdiririm sana. Ciddi söylüyorum. Restoranın kralında yemek yediririm. El Naranj'da. Kralında. Tavla mı alacaksın kalkmalı? Vallahi götürürüm bak Baptuma'da. Ciddi söylüyorum. Kralından aldırırım hem de sana. Ama bu hesap hatası falan değil ya. Çuvalladınız hocam siz. Büyük çuvalladınız. Üstelik büyük bir ukalalıkla çuvalladınız. Her şeyi bildiğinizi iddia ettiniz. Çökerttiniz ondan sonra ortalığı. Ne oldu şimdi yaşadıklarımıza? Gelin dönüp bakalım. Gelin dönüp bakalım. Kim kazandı? Kim kaybetti? Kim ya? Kim yaptı bunu? Hadi buyurun. Şimdi siz burada anlatıyorsunuz. İki cumhurbaşkanı, MGK sorumlu değil, Davutoğlu sorumlu. Doğru söz bu işte. Bakın, Erdoğan Bayraktar'ın sözünden farklı mı? Ne yaptıysam talimatla yaptım dememiş miydi Erdoğan Bayraktar? Demişti. Emevi Camii'ni çok iyi bilirim hem de. Anlatmıştım ya burada size. Kardeşim bak, bu doğru. Ama burada asıl olan, sıkıntı olan şey şu Sayın Davutoğlu. Siz bütün bunları yaşamanıza rağmen çıkıp görevden alındığınız parti kongresinde hala bağlılık falan dediniz. Ya o zaman bana şunu anlatmayın. Siz benim için aynı noktaya gidiyorsunuz şu anda. Bülent Arınç'la ilgili olarak bakın, her yerde aynı şeyi söylüyorum. Karşılaşsam elini sıkmam. Çok iyi tanıdığım bir siyasetçi. Elini sıkmam artık. Çünkü herkese gösterdi ki ya aynı siyasi görüşte olmayabilirsiniz. Siyasi görüşleriniz bambaşka olabilir. Ama bugünün siyasi iktidarının bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüktür bu, insanların kutuplaşması var ya. Ama Bülent Arınç'ın benim için artık muteber bir adam olmama gerekçesi partisini vatanından daha çok sevdiğini göstermesidir. Ve bunu reddedemez kendi de. 8 Haziran geçsin açıklayacağım dediği Melih Gökçek'in hırsızlıkları, kendi söyledi, benim cümlem değil bu. Üstüne yattığı için partide sadece huzursuzluk çıkmasın diye siz de aynı yere gidiyorsunuz, kusura bakmayın. Anlatın. Bakın tekrar söylüyorum. Ayhan Sefer üstüne sağ kolunuza söyleyin. Deyin ki Ayhan saçma sapan konuşma. İtirafçı mı olacağız ne demek? Yaşananları konuşacağız. Ve bu bir hesap hatası değil Sayın Davutoğlu. Böyle hesap hatası olmaz. Siz baya baya yanlış politika güttünüz. Ve ülkeyi çökerttiniz. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi oturalım konuşalım değil mi? Evet doğru. Bu adamların söylediği, yani hiç kimsenin suçu yok, benim suçum var. Vallahi ben orada sizi destekliyorum. Çok haklısınız. Çok haklısınız hem de. Ama o kadar da değil ya. Bugün Karar Gazetesi'nde bir de unutmadan İbrahim Kahveci'nin acayip bir yazısı var. Gerçekten acayip bir yazısı var. Ya bu hesabı biri anlatsın bana diyor. Bir insan evladı. Bak çok kısa okuyayım size. %51'i Çinli konsorsiyuma 688 milyon dolara satılan, %51'i, yarıdan fazlası 688 milyon dolara satılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bu jesti baba evladına yapmaz hesabı. Konsorsiyum 2023'te devlete geçecek köprüyü 3 yıl 8 ay işletecek. Sadece bu kadar. 3 yıl 8 ay. Projenin yapım maliyetini karşılaması nedeniyle bir borçla devralmayacak olan fon, 44 ay gibi kısa sürede hazine garantisiyle kasasına 760 milyon dolar koyacak. Kaç para ödemiş? 688 milyon dolar. Kârı? 760 milyon dolar. Ya kardeşim bir proje düşünün. Projeden edeceğin kâr projenin toplam bedelinden fazla. Nasıl? Haksız mı İbrahim Kahveci? Baba oğluna yapar mı böyle kıya? Baba oğluna yapar mı böyle bir kıya kardeşim? Yapmışlar. Çinli konsorsiyum. Adam böyle bir saçma. Ben hakikaten sabah iki kere okudum bunu. Dedim ki herhalde rakamlarda hata var ya, olmaz. 688 dolara 766 milyon dolar. Yani nasıl bir şey bu? Yok, hiçbir hata yok. Aynen böyle sözleşme yapılmış adamlarla. 44 ayda ya. 44 ayda. Ya yatırdığın parayı çıkartmayı bırak. Yatırdığın paradan daha fazla kar ediyorsun. Sonra bunu yapanlar alınları secde görmüş değil mi? Yemezler, yemezler. Hayvan terli. Yok kardeşim, yemezler. Bakalım. Dur ya. Aydınlık okuyalım dermişim. Asla öyle bir şey olmayacak. Geçeceksiniz onu. Akşam. Akşamın bugünkü manşeti kumpas raporu. Kız kimle alakalı acaba? Hiç şey yapamadım ben de. Elbette eski MİT'çi Enver Altaylı. İddianameye giren 2016 tarihli raporu Türkiye'ye karşı kara propaganda ve kumpasların yol haritası niteliğinde. Evet ya, Cumhuriyet'te de var aynı haber. Diyor ki Mücahit Aslan'la görüştü diyor. Şşş. Vallahi kavgada söylenmez. FETÖ'de iç savaş. Ya yani suretle dalga geçilmez ama yani hay sizin tipinize... selam olsun yani hepinizin. Fethullahçı terör örgütünde mali ve istihbari güç kimde kalacak savaşı başladı. ABD'deki Gülen'in karşısında Almanya'daki Mustafa Özcan var. Bir de bekle görücü üçüncü grup var. Hepsi birbirinden güzel. Yani bir grup erkek var burada. Çok güzel. Ama en güzeli Yusuf Bekmezci. Ciddi söylüyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Doğum günü kutlamış da biri. FETÖ cephesinin göbeğindeki isim yakalandı. Oğlum göbek möbek demeyin. Adam koldan tahrik oldum diyor. Koldan. Kolu diyor hafif sıyrılmış diyor. Ben onu görünce diyor bir gaza gel diyor. Bir gaza gel diyor. Yakaladım böyle. Yani omuzları ay ışığının parıltısıyla şehvetle titriyordu. Ciddi söylüyorum ya. Adam ondan tahrik oluyor diyorum. Sen göbek diyorsun. Aşkta sıkıntı var mı acaba? Vallahi göbek diyorsun, grup diyorsun. Sıkıntı bunların hepsi. Ama hepsi birbirinden güzel. Gerçekten adamların hepsi Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasını bir açın. Ciddi söylüyorum. Bak internetten bulun. Bakın. Sadece bu kadar söylüyorum size. Hamile olanlar bakmasın. Lütfen. Emzirenler bakmasın. Sütten kesilme ihtimali var. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Yani hamilelerde de Allah yazdıysa bozsun. Hepsi birbirinden güzel. Ama bunların hepsi hikaye. Her şey yalan, bu gerçek işte ya. Takvim gazetesi. Promosyona Şubat zammı. Dün yazdığını unutmuş. 13 milyon emekli için maaşa göre 300, 375, 450 lira olan taban promosyon tutarları zamlanacak. 300, 375, 450. Kaç olacak? Bunlar euro mu? Biz maaşı euro ile alıyoruz kardeşim. Euro ile. Bize öyle ver. Euro ver bize. 300 lira ise hiç girmeyelim o işe. Ciddi söylüyorum. Yani bankaya başvuru yaptığına değmez. 37 bin euro maaş alacaksın. Emekli maaşı. 300 lira için gideceksin oraya, öyle mi? Şey, geçeceksin sen. Geçeceksin. Bu ne ya? Ne saçma bir şey. Saçma. 50 euro bile değil. Ben gitmem o kadar 300 lira için. Ne? 50 euro. 3000. Ya 37 bin euronun içinde 50 euro ne be? Aç karnınız doydu Erdoğan sayesinde. Evet, biz daha önce Tayyip Erdoğan iktidara gelmeden, AKP iktidarı kurulmadan önce şehirlerde, o zaman böyle şeyler de yoktu, yüksek binalar da yoktu. Ateşler yakıyorduk direklerin etrafında. Kıçımızda incir yaprağıyla etrafında dönüyorduk. Allah'tan AKP iktidarı geldi, dinle tanıştık. İnsan gibi yemek yemeyi, çatalı bıçağı gördük ya. Ciddi. Bak, burada etnografya müzesi var Ulus'la. Oraya git bak mesela, 2001 yılı Ağustos'undan önce diye bir bölüm var. Toprak kaplarda yemek yiyen Ankaralılar var. Ben sadece Ankara'yı biliyorum. Toprak kaplarda kendimiz yapıyorduk biz. Yani böyle bulamaç gibi sıvılar falan onlarla. Şükür. Karnımız doydu bizim. Ha, ama kimin karnının doyduğunu biliyoruz. Da işte devletin imkanlarıyla doyanların, devletin parasıyla doyanların hepsinin boğazında kalsın onlar. Hepsinin. Ve emin ol kalacaklar. Emin ol. Bundan kaçma şansı yok. Tabii canım, lazımlık da yoktu yazmış Hasan Bey. Hatırlamıyor musunuz Hasan Bey? Söyletmeyin beni şimdi. Toprağa yapıp kedi gibi üstünü kapatıyorduk. Aşk olsun. Tam işte o dönem yani. İşte tuvaletin icadı, tekerleğin bulunması aynı döneme denk gelir. Alacak bir geri zekalı ya. Bunu söylersin işte ya. Ne olacak? Onun hayatı o. Etnografya Müzesi'nde, ha, sevgili Serdar söylemiş. Etnografya Müzesi'ne gidin, 2001 Ağustos'unda AKP kurulmadan önceki dönem bölümü var orada. Toprak kaplardan eliyle yemek yiyen Ankaralılar var orada. Hatta bir tanesi de ben olabilirim. Benziyor çünkü bana. Kim çizdi bilmiyorum. Mağara işte, duvar resimlerinden falan çıkıyor. Kaplardan da bir iki tanesini almışlar. Allah salağa. Devam edelim. Gasp takımı beşli çete muhabirimize saldırdı. Ekmek teknesini çaldı. İşte ne yaptınız oğlum? Nereye gitti lan? İşte o yasa. Ya haberi karıştırmışsınız yine. Dur. Galatasaraylı Lemina 5 kadınla alem yaptı. Yakalanınca takım arkadaşlarıyla muhabirimize saldırdı. Fotoğraf makinesini kırdı. Gasp ettiği makineyle kaçtı. Galatasaraylı yöneticiler gaspı örtmek için parasını ödeyelim diyerek ahlaksız teklif yaptı. Savcılık inceleme başlattı. Valla basın mensuplarına yönelik her türlü şiddeti hep beraber kınayacağız. Çok normal bu. Bana ne Galatasaraylıysa. Daha önce Ümit Davala benzer bir şeyi. Ben Cumhurbaşkanlığı muhabiriydim. Demek ki 2008 yılı olması lazım. Yok. 2008 yılı tabii. Ümit Davala Çeşme'de kendisini görüntüleyen bir grup gazeteciye saldırmıştı. Bir tanesinin fotoğraf makinesini kırmıştı. O dönemde yani Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Galatasaray'a ödül verilme töreninde hatta protestonun öncülüğünü yapanlardan biriydim ben. Protesto etmiştik. Ümit Davala'ya ödül verilirken herkes kamerasını büyük bir gürültüyle üstelik. Büyük gürültüyle kamerasını, mikrofonunu yere bıraktı. Tabii yapacağız kardeşim. Bana ne Galatasaraylı olmasından. Devam edelim. Güzelliğin sırrı paça çorbası. Ya gelmeyin böyle goy goya. Şimdi bu haberin şöyle bir özelliği var. Güzelliğin sırrı paça çorbası hikayesini atlamayın. Diyorum yani bir düzelme var. Bir düzelme var gazetedeki sağlık haberlerinde. Bir şeyleri toparlıyorlar sanki. Ama bir yandan kafanın deli bölümü hala çalışıyor. Hala gazetede bir üst akıl var. Bu haberleri yazdırıyor. Güzelliğin sırrı paça çorbası falan olmaz. Muhtemelen anlattığı kolajen. Tamam mı? Hani cildiniz daha gergin oluyor. Darbuka derisi falan filan gibi. Muhtemelen onu anlatıyor. Ama yanında seksli bölümde Nafis Karagözoğlu'nda bak ne diyor. 46 yaşındayım. Kolesterolüm var. Aşk hayatım kötü. Ne yapmam gerekir? Takvim gazetesi okuma. Vallahi bak. Çünkü takvim gazetesi okursan sen zannedeceksin ki güzel olmak için kelle paça içmem lazım. Oradan kolajen alıyorum diye düşündüğün zaman kolesterolü de aşırt diye alacaksın. O zaman sorunun ikinci bölümüne geçeceğiz. Kolesterol yüksek, aşk hayatımda sıkıntı var. Yeme kelleyi paçayı. Ama olur mu güzelleşeceğim vallahi o zaman. Karar ver kardeşim. Güzel mi olmak istiyorsun, ortamlarda esmek mi istiyorsun? Soru bu. Ver cevabını, yürü oradan işte. Ha nasıl olsa bu soru yalan olduğu için aslında onu sallama. Öbürünü de sallama. Sen bildiğin gibi devam et. Kanser bitti. İngilizler açıkladı. Bağışıklık sistemi T hücreleri sayesinde hastalıkla savaşıyor. Akciğer kan meme ilik kanserini yok ediyor. Keşke ama daha bu aşamada değil. Yanlış yol. 16 milyon için sadece slogan atıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na geçiriyor haber. İmamoğlu Kanal İstanbul'dan sonra şehir hastanesini hedef seçti. Haziranda açılacak dev tesise giden yolların yapımını engelledi. Ya yok yapımı engellemez ama siz engellersiniz. Bak nasıl engellersiniz biliyor musunuz? Yayını. Ama ben bilmediğim bir konuyu anlatmıyorum. Tam tersine hekimlerden okuduğumu, hekimlerin anlattıklarını anlatıyorum. Yani kolesterol kolajen ilişkisini anlatıyorum. Onların söylediğini. Ben bilmediğim bir şey söylemiyorum ve sadece bu boyutunu bu kadarını söylüyorum. Çünkü kalanı bir hekimin anlatacağı şey. Ben bilemem. Ama aynı hikaye böyle yaşanıyor işte. Dur bekle. İstanbul'da yolları kapatan, engelleyen mesela Ekrem İmamoğlu'nun tam miting dönemi. Hazır adını almışsınız. Bak onun üzerinden konuşalım. Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerine gitmesin insanlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerine ulaşamasınlar diye. Metro hatlarını durduran, şehir vapurlarının seferlerine ara verdiren kimdi? İsmet İnönü. Yaptı bu kötülüğü. Yaptı. Evet. Ya oldu bunlar. Yaşandı. Ayranımız döküldü. Evet. Bir kadın cinayeti daha. İzmir'de Orkun Çevik eski eşi Büşra Yavaşkul'a kurşun yağdırdı. Bir çocuk annesi kadın kurtarılamadı. Ya bunu gördünüz mü? Görüntüsü var. Önce kadını tekme tokat ve sopalarla dövüyor. Sonra pompalı tüfekle vuruyor. Erkek şiddeti. Doları bırakmadı. Bir gün elinizden kayacak, yazacaksınız ve çok güleceğim size. Yemin ediyorum bak o gün yayında olduğu gibi okumazsam namerdim. Yazacaksınız çünkü çok yaklaştı biliyorum. Doları bırakmadı. ABD eski başkanı Barack Obama görevden ayrıldı. Ne diyorsun? Harbi mi? Biz hala onu biliyorduk. 3,5 yılda 100 milyon dolar kazandı. Yani doları bırakmadı. Az kaldı bak yazacaksın onu. Yazacaksın ama burada aynen yazdığın gibi okuyacağım ben de. Diyeceğim ki bak bunlar böyle işte. Elinin ayarı da yok. Kafa zaten gidikle elinin de ayarı yok bunun. Çünkü gazete hani kontrolden falan geçmiyor. Öyle editoryal bakış olsun, sayfa bilmem neleri otursun, sayfa sekreterleri ot çöp. Yok öyle bir şey. Biri var, onun da kafa ıslak mıslak geldiyse kafa hepten üşüyor zaten. Uzun çünkü saçları. O ne yazarsa o. Doları bırakmadı. Bakacağız. Ama yazdığında yemin ediyorum bak, yemin ediyorum aleme şan olursun. Yemin ediyorum. Hatta İngilizceye çevirip yayınlamazsam şerefsizim. Bak bunlar bunu yaptı diye. Gelişine çat bir tane daha çakalım. Maç bitmeden son. 90 artı 3'te. Tam çatala çok canım çekti ya. Doğum günü hasebiyle. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Ne olmuş? Biz aynı partilere oy vermiyoruz. Bazıları oy vermiyor. Ne olmuş? Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, ne bileyim, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, bunlar farklı. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Biz aynı cumhuriyete bağlıyız. 97 yıllık bir cumhuriyet. Ve hepimizin bu güzel ülkeye, bu ülkeye, bizim vatanımıza dair güzel hayallerimiz var. Planlarımız var. Hepimiz. Hepimiz iyi şeyler düşünüyoruz. O zaman bir araya gelip konuşacağız. Çünkü uzak durursak ayrılık getirecek o. Oysa küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşabilmek mümkün. 4,5 yıldır yaptığımız gibi. Yine yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bu yayının sürmesi için katkılarınız neler olabilir? Merak ediyorsanız bakın şunlar. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bu bir. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın. YouTube'da arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz. Geldiğiniz yer benim kanalım. Kırmızı bir abone ol tuşu göreceksiniz. Tıklayın onu. Sadece bir mail adresi karşılığında para pul ödemeden Ünsal Ünlü kanalına abone olacaksınız. Yandaki zil var. Ona da dokunacak olursanız yayınlar başlamadan haber gelecek size. Bu kadar mı? Hayır değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.